Ayrım 27.
Bir gün odada Halil ile ikisi oturuyorlardı. Küçük ağa atlara bakmaya gitmişti. Halil durdu durdu birdenbire. Salih Bey dedi, şu senin parabellumun marifetini göremedik gitti. İlimini kapacağız diye mi korkan? Salih sırıttı. Ne ilmi olacak hay ağa? Sen benden iyi bilin bunu. Sıyırı verip tetiğe dokundun mu? Tamam işte. İyi ya, bir dokunuver bakalım şu tetiğe. Salih pek saftı. Ancak keratanın bir kötü huyu var. Ortada ya kabak gibi patlayacak bir düşman alnı olacak ya da 100 dirhem helvasına iddia. Başka türlü naz eder. Burnu da pek büyükmüş he. Yani benden iyi vuran yok mu demek ister. Öyle zahar, ne bilem işte. Bir iddialaşalım öyleyse. Pek meraklandım da. Emret ağam, seni merakta kormuyum hiç. Hadi kalk. Hemencecik mi? Öyle ya, niye vakit öldürek? Ha, bir ağzını yüzünü temizleyeyim derim. 5 dakika müsaaden var mı? Anlaştılar. Salih de Halil'e laf için vakit bırakmadan fırlayıp çıktı. Tabancası tertemizdi. Atışa hazırdı. Fakat onun maksadı başkaydı. Ahırlara doğru koştu. Gözünün kestiği veya eskiden tanıdığı kime rastladıysa hepsine de haberi verdi ve yaymalarını söyledi. 10-15 dakika sonra atışı yapacakları vadiye vardıkları zaman Halil Bayram yerine gittiklerini sandı. Topal İsmail'den Topal Saka'ya kadar herkes oradaydı. Derken nefes nefese bir haberci geldi ve ''Tevfik Bey az beklesinler buyurdu. Ben de geleceğim diyor.'' dedi. Manda Halil Salih'e şöyle bir baktı. Fakat bir şey demediyse de Salih, herif beni mıhlayacak gibi diye düşündü. İstediği halde sırıtamadı. Az sonra da halis kan seklavesine binmiş olarak Tevfik Bey geldi. Tevfik Bey'in yüzüne bakınca işi ciddiye aldığı anlaşılıyordu. Müsabaka nasıl yapılacaktı? Önce bunu sordu, halbuki ortada kararlaştırılmış bir şey yoktu. Olmaz öyle şey dedi ve kendine göre bir formül verdi. Buna göre 3'er mermi yakacaklardı. Birinci atışta nişan serbestti. İkincide havaya atılan yumurtalara vuracaklardı. Üçüncüde Tevfik Bey ateş diye bağırınca tabanca çekip 15 adım öteye dikilen yumurtalara ateş edeceklerdi. Halil heyecanlı ve sinirliydi. Öfkesini belli etmemeye çalışıyordu ama elinden gelmiyordu. Tevfik Bey olmasaydı bu işi yarıda bırakmanın yolunu bulur. Hiç değilse cambaz mı oynuyor Ülen diye dağıtırdı kalabalığı. Şimdi sineye çekmekten başka çare yoktu. Salih'e gelince o inadına keyifliydi. Sırıtıp duruyordu. Ateş yakar, iğne batar, su ıslatır. Parabellomda onun istediği noktayı çivilerdi. Hepsi bu kadar. Onun hesabında yenilmek yoktu. Olsa olsa başa baş kalırdı. Tevfik Bey onların duracakları yere kendi eliyle bir çizgi çizdi. Mesafeleri de kendi adımladı ve ilk yumurtaları dikti. Ve Halil'e, ''Sen büyüksün, sen başla.'' dedi. Halil baş üstüne dedikten sonra kuzu başı gibi toplusunu çıkardı, kolunu gerdi ve tetiğe bastı. Acele korkusu ve gösteriş merakı vermeyen bir hızla yapmıştı atışını. Yumurta göbeğinden çöktü. Gözler yumurtadan Salih'e çevrilirken ikinci patlayış olmuştu bile ve o da aynı isabeti sağlamıştı. Salih'in atışı tabancasını sıyırarak yaptığını fark edenler aleh diye mırıldandılar. Tevfik Bey ala dedi. Sonra da onları çizgi boyunca birbirlerinden 8-10 adım ayırdı. Bir yumurta kendi aldı, bir tane de Sarı Mehmet'e verdi. Onlar da nişancılardan 15 adım ötede karşı karşıya durdular. Tevfik Bey, 3'e kadar saydım mı yumurtaları dikine havaya atacağız, siz de ateş edeceksiniz. Hanginiz önce vurursa o makbul, hazır mısınız? Hazırız dediler. Halil tepeden tırnağa yay gibi gerilmişti. Salih ise gevşek gevşek sırıtıyordu. Tevfik Bey, dikkat Sarı, isabette bağır dedi. Çolak, sen benim attığıma vuracaksın. 1, 2, 3. Tevfik Bey attığı yumurtanın 5 karış tepesinden parçalandığını gördü ve aferin be çolak dedi. Aynı anda Halil'in silahı patladı fakat yumurta güneşin altında pırıl pırıl düşüşüne devam ediyordu. Derken Salise içinde bir tabanca sesi daha işitildi. Yumurta Sarı Mehmet'in başına yakın bir yerde parçalandı ve başlar Salih'e doğru döndüğü zaman Halil'in ona olanca kuvvetiyle bir tokat patlattığını gördüler. Salih önce bir sendeledi, sonra da 3 adım kadar geriye devrildi. Ortalıkta tıs yoktu. Manda Halil tam bir manda gibi bağırıyordu. Küstah. Tevfik Bey dudakları sımsıkı kapalı ve hafifçe rengi uçmuş olarak ona doğru ağır ağır yürüdü. Halil hala soluyordu. Bağışla bey, haddini bilmiyor bu herif. Salih ayağa kalkmış, laf olsun diye ötesini berisini silkeliyordu. Yine gülüyordu ama bu gülüş biraz tuhaftı. Halil alçak sesle fakat hırsı eksilmeden, ''Benim hedefime nasıl ateş eder bey? Vuramadıksa vuramadık. Benimle zevklenecek adam mı bu?'' Tevfik Bey, ''İkinize de yazıklar olsun.'' dedi ve bağırdı. ''Sarı, buyur bey. Manda senin emrine girecek, sana vekalet edecek. Topal, buyur bey. Bu çolak da senin adamın olacak. Angarya'da kullanırsın. Akılları başlarına gelene kadar böyle. Yallah.'' Ortalık bir anda dağıldı. Salih Küçük Ağa'dan büsbütün ayrılmıştı. Sarı Mehmet'in müfrezesi o gece Kütahya'ya gidecekti. Tevfik Bey Manda Halil'i uzaklaştırmış oluyordu. Bu sayede herhangi bir tatsızlık olmadı. Salih'in durumu protokolde sarsıldı ise de itibarı iyice artmış oldu. Manda Halil'in en yakınları bile ona saygı gösteriyorlardı. Tevfik Bey de Topal İsmail'e çolağı pek hırpalama demeyi unutmadı. Yaz ilerliyor, Küçük Ağa'da artık cephenin ne olduğunu öğrenmiş bulunuyordu. Hayatının en büyük heyecanını bir Yunan birliğine yaptıkları baskında duydu. Hele başarı umulandan da üstün olunca mutluluğuna diyecek yoktu. O gece geç vakitlerde Sabuncu Pınar'a dönüp de Tevfik Bey'in övüşlerini dinleyince kalbi adeta kanatlandı. Hiçbir takdiri bu kadar değerli bulmamıştı. Yatağına girdiği zaman ve ilk defa olarak Emine ile Mehmet'i düşündü. İlk olarak kendini onları düşünmeye layık buluyordu ve onların da kendisine şu bulunduğu halde düşünmesini istiyordu. Fakat bu kadarı yetmezdi. Küçük Ağa çok daha büyük başarıların peşinde ölümü göze alacak, hiçe sayacak ve bir gün işte şunları şunları yapan benim, ben yani İstanbullu hoca, kaldırın artık şu vur emrini, kaldırın şu idam hükmünü de Eminem'le Mehmet'imi görmek hakkını kazanayım diyecek hale gelmeye çalışacaktı. Şimdi pek dertli değildi. Emine'nin geçim sıkıntısı çekmeyeceğinden emindi. Asıl önemlisi de artık içi rahattı. Çünkü nerede bulunması gerekse orada bulunduğuna bütün kalbi ve kafasıyla inanıyordu. Artık yaratılışının sebebine ihanet etmediğinden, can borcunu fitresine ödemekte olduğundan emindi. Küçük Ağa şafağa yakın girdiği yatağında, ağzında ekmek doğrayıp içtiği bir kase sütün tadı, bu inancı ile güvenini ilk defa açık açık düşünüyor ve Çolak Salih'i minnetle hatırlıyordu. Küçük Ağa er veya geç yolunu değiştirecekti. Bunu çekinmeden iddia edebilirdi. Fakat bu işin bu kadar çabuk, böyle kolay ve hayırlı olması Salih'in yüzündendi. Ve uykuya kayıp gitmeden önce Emine ile Mehmet'ini değil, Salih'in yanına gelişini, Salih ile geçen günlerini düşündü. Şimdi ona lazım olan kuvvet ve dayanak bu idi. İnsana zamanı da vakti de unutturan tipili bir günde yayla boğu kavlama ve ulumalarla ayaklanmıştı. Yörüklerle Küçük Ağa'nın 10 adamı köpeklerin peşine düştüler ve sırtta çamlığın bitimindeki yolda Çolak Salih'i buldular. Çolak arkadaşını sırtlamış sallana sallana yürümeye çalışıyordu. Neredeyse yere yığılıverecekti. Tipiden ve açlıktan bitmiş gitmişlerdi. Koca çam kütüklerinin çatır çatır yandığı ocağın yanındaki şiltelere uzattılar. Ayakkabılarını çıkartıp yıkadılar, her taraflarını ovdular. Kendilerine gelmişlerdi ama yine de konuşacak halleri yoktu. Birer çanak tarhana çorbasını zar zor içtikten sonra uykuya daldılar. Ertesi sabah geç vakit uyandılar. Küçük Ağa sordu. Kimsiniz, nereden gelip nereye gidersiniz? Salih bunlara yalan yanlış cevaplar verdi. Anlaşılan bu iki sakat adamın garip kimseler olduğu idi. Eğlenmek de istemiyor, hemen yola koyulmayı düşünüyorlardı. Küçük Ağa, hava az yumuşasın gidersiniz dedi. Salih ertesi sabah çivi gibiydi ve kafasına koyduğu iş için fırsat aramaya başladı. Öğle yemeğinden sonra da Küçük Ağa'yı odasında yalnız otururken yakaladı. Az konuşalım derim ağa, müsaaden var mı? Hay hay, geç otur. Salih oturdu. Küçük Ağa'ya değil, başını yana çevirmiş duvara bakıyordu. Söyle bakalım, bir şey mi isteyeceksin? Salih birdenbire iç cebinden tabancasını çıkarıp önüne koydu. Küçük Ağa şaşalamıştı fakat asıl şaşkınlığı Salih. ''Ben İstanbullu hoca ile konuşmak isterim'' deyince duydu ve sarardı. Salih rahatlamıştı. ''Beni tanımadın hoca efendi. Ben Akşehir'denim. Çolak Salih derler bana. Kuvadanım. Yollara seni vurmak için düştüm. Bilin işte emir böyle. Ama reis bey de Ali emmi de seni vurmakla kuvanın eline bir şey geçmeyeceğini iyi bilirler. Ben de onlara güvenirim. Sonra yüzbaşının sandığı gibi gari senin kuvaya bir mazaratında dokunmaz. Ama deriz ki faydan olur. Allah nazardan saklasın. Maşallah aslan gibi de delikanlıymışsın. Kafan gibi bileğin de zorlu görünür. Ben şu sakat, keçe kafalı halimle memleket için çırpınıp dururken senin gayret göstermemen yakışık alır mı? Hani vallahi haddimi bilmediğimden değil. İçimde taş gibi durduğu için konuşurum. Var yolunu değiştir. Gari halkı irşada mı çalışın, yoksam düşmanla mı, çetecilerle mi vuruşun, orasını sen bilin. Ama birinden birini yap. Bunu dedikten sonra tabancayı eline aldı ve küçük ağaya baktı. Ya bunu yap ya da beni vur. Yeni yeni kendini toparlamaya başlayan küçük ağa bir defa daha şaşaladı. Seni mi vurayım? Vur ya, sen istemesen bile dediğimi yapmazsan ben seni zorlarım beni vurmaya. İşte sana bir de yemin edeyim. Yalnız beni vurmakla da kurtulamayacaksın. Benim ardımdan haftada bir, 10 günde bir başka arkadaş gelip seni bulacak. Onlar da aynı şeyi diyecek sana. Gerisini var sen düşün gari hoca efendi. Ya elini masumların kanıyla kirletip duracaksın ya da dediğimi yapacaksın. Salih'in yanlamasına tuttuğu parabellum ocağın alevleriyle menevi işleniyor. Küçük ağda gözlerini bu kendisine uzanmış, titremeden duran gergin elden ayıramıyordu. ''Koy cebine onu'' dedi. Dalgındı. Kendi kendine söylenir gibiydi. Ve sanki Salih orada yoktu. Veya onu unutmak, yoka saymak istiyordu. Çolağın bu jesti, 40. odanın kapısına indirilen bir tekme, yaraya vurulan bir neşter olmuştu. Şimdi yasak odanın kapısı ardına kadar açık, yara meydandaydı. Ve küçük ağa, aylardır küllemeye çalıştığı, üstünden atlayıp geçtiği buhranın tam ortasına düşmüştü. ''Öyle işte.'' Ya onu ya ötekini seçmeliydi. Sırf canını korumak için yaşayacak, dünyayı bu vahşi endişeden ibaret sayacak adam mıydı İstanbullu hoca? Haydi sen git diye yarı rica, yarı öfke dolu bir sesle mırıldandı. Salih'in eli hep öyle gergin ve titremeden uzanmış duruyor, bu nasırlı, bu kırış kırış eldeki parabellumda alevler boyuna yankılanıyordu. Bağışla amma, karar hincik verilsin derim hoca efendi. Bana hoca efendi deme, benim adım Küçük Ağa'dır. Küçük Ağa artık yalnız kaçamak arıyordu. Salih'in gönlünü kararıyla ilgisiz bütün duygu ve düşüncelere kapadığını, pazarlığın hiçbir çeşidini umursamayacağını iyice anlamıştı. Fakat kendisinin de 5 dakikacık olsun yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Hayır, düşünmek, karar vermek için değil. Küçük Ağa kaderinin ne olduğunu daha Salih tabancasını çıkarıp teklifini yapınca anlamıştı. Bir şimşek sezişiydi bu. O kadar kesin, o kadar karşı durulmaz. Ama 5 dakikacık, hiç değilse 5 dakikacık. Bu lazımdı işte. Hani insan darda kalır da bir baba, bir dost yadigarını satar ya. Hani insan o işte bile mahkumiyetini bile bile oyalanır. Pazarlık kesildiği halde şöyle bir yalnız kalmak ister ya. Küçük ağanın duyduğu işte o isteğin devleşmiş, gönlü yamyazsı ediverecekmiş gibi bastıran haliydi. Hele sen biraz git. Artık sadece yalvarıyordu. Salih bunu anladı ve elinin titremesini önleyemedi. Küçük ağa aynı fısıltılı sesle ilave etti. Ne sen beni vurabilirsin ne de ben seni. Allah korusun. Bir dolaş gel. Yalvarmak sırası Salih'teydi. Yemin ettim amma hoca fen. Şey ağa. Yemin ettim. Olmadan bir adım atmayacağım diye. Küçük ağanın içi heyecanla dalgalandı. Gözleri sıcak sıcak oldu. Tamam tamam, kabul. Sonra konuşuruz. Yahut sen otur da ben biraz dolaşayım. Ve kalktı, hemen dışarı çıktı. Ayaklarında dolakları bile yoktu. Ama çamlığa kadar tırmandı. Patika boyunca 2 kilometre kadar yürüdü. Bu sırada gözleri yanan küçük ağa, şıpır şıpır ağlayan da ocağın başında Salih idi. O gece baş başa verip ne yapacaklarını konuştular. Çolak, benim aklım incesine ermez diye işin içinden sıyrılıvermişti. Fakat yine de aldıkları karar onun verdiği bilgilerden çıktı. Küçük ağa durumu derleyip toparlıyordu. 40 kişiydiler. Küçük ağa bu kadarcık bir kuvveti idare edecek bilgiye bile sahip değildi. Bunu biliyordu. Dövüşmek, baskın yapmak gibi şeylerin yabancısı. Acaba en doğrusu adamları kuvva birliklerinden birine devretip köy köy, kasaba kasaba dolaşmak, yani en iyi yapacağı işi mi yapmaktı? Fakat ikisi de sözle çalışılacak günlerin geçtiğini sanıyorlardı. Üstelik bu yol küçük ağa için iki bakımdan da tehlikeliydi. Öyleyse küçük ağa Salih'in bildiklerini sökmeye çalışıyordu. Sonunda durumu daha açık olarak kavradı. Düşmana karşı duran kuvvetler arada bir takım bağlar bulunsa da iki grupta toplanıyordu. Bir doğrudan doğruya siyasi otoriteden doğmuş olan ve teşkilatlanmaya, ordulaşmaya yönelen büyük kısım, bir de o otoriteye hedefin ortaklığı yüzünden katılan ve milis karakterini koruyan millet birlikleri. Bu ikincilerin başında da Çerkez Ethem ve Demirci Efe geliyordu. Küçük ağa bunlardan birine katılmanın uygun olacağına vardı ve çoluğa "Hangisine dersin?" diye sordu. Çoluğa göre Çerkez Ethem çok daha kuvvetliydi ve küçük ağanın belli etmeden iş görmesine çok daha elverişliydi. Ama çolak Çerkez Ethem'den pireleniyordu. Çünkü yüzbaşı Nazım olsun, Hamdi olsun, doktor olsun, herkes son zamanlarda Ethem Bey ile kardeşlerinden kuşkulu ve hoşnutsuzlukla bahseder olmuşlardı. Küçük ağa bunu öğrenince, "Öyleyse bir oraya başvuracağız," dedi. Çolak bu karardan alınmıştı. Küçük ağa bunu anlayınca yarım yamalak açıkladı. "Belki orada bize iş düşer, daha faydalı oluruz," dedi. Daha fazla da konuşmadı. Çünkü kendinden fazla güvenir görünmek istemiyordu. Bir çatışmada elinden ne geleceğini şimdilik kendinin de bildiği yoktu. Fakat Salih o kadarıyla da rahat etti ve bu kararın gerçekten de yerinde olduğunu sezdi. Nitekim küçük ağanın çok yerinde bir iş yaptığını daha şimdiden gösterecek hadiseler geçmekteydi. Küçük ağa ağzında taze sütün tadı gökyüzü lacivertten maviye dönerken bütün bunları ve Kara Ağaç'ın doğusundaki yayladan Sabuncu Pınar'a gelirken geçirdikleri kavgalı, dövüşlü, kaçmalı, kovalamalı haftaları gittikçe rüyalaşan bir şekilde düşüne düşüne uykuya daldı. İlk zaferinde kazanmıştı, içi rahattı. Bu rahat ona bitmez gibi, bitmeyecek gibi geliyordu. Halbuki çok değil, ancak yarım saat kadar sonra hükümet konağının yanındaki büyük tavlada atlar tımar edilirken, çolak küçük ağa ile bitişik kaderlerini alt üst edecek bir konuşmaya kulak misafiri oluyordu. Evet, burayı seçmeleri belki de dünyanın en hayırlı işi olmuştu. O iki adam ellerinde kovalarla ahıra girdiği zaman Salih samanların üstüne uzanmıştı. İçerisi iyice loş, bulunduğu köşe ise büsbütün karanlıktı. Onu fark etmediler. Tevfik Bey'inkinden başlayarak atlarla uğraşmaya koyuldular. Önce havadan sudan konuşuyorlardı. Derken biri, "Sen de mi gidiyorsun Len?" diye sordu. Öyle oldu. Cevapta alçak gönüllülüğü siper eden o tipik övünüş vardı. Öteki de hasedini şakacılıkla perdelemeye çalıştı. "Bu ne itibar be oğlum? Ağanın seni sevdiğini bilirdik ama bu kadarı da, hani gücenme ya, kimsenin aklına gelmezdi. Nasıl oldu bu iş?" "Vallahi ben de bilmedim. Dün akşam dedi işte, şu torbaya sünü ver." "Adı Kara Keçiliymiş he?" "Öyle." "Yemin ettirdi mi sana da? Kelamı kadime el bastırırmış he? Dursun dediydi." "Öyle işte ya, bunu da dememeliydi. Senin burnun büyümüş ülen tezekli. Birbirimizden de mi saklayacağız gari? Ağa seni seçti diye beni namussuz mu saydı diyeceksin? Şimdiye kadar sırf bizden 70 kişi ayrıldı. Kara Keçiliğe iyi dinle demiş. Bundan gari sizin için anca Reşit Bey var demiş. O ne derse onu yapacaksınız. Hatta deyim ben bile, Ethem Bey bile size aksine haber salsa bizi değil Reşit Bey'i dinleyeceksiniz demiş. Ne yalan diyeyim. Benim aklım işte buna ermedi gitti. Sonra gidenlerin nereye gittiğini de bir bilen yok. Ama gidenlerin hepsi de ya Tevfik Bey'in ya ağalardan birinin gözdesi, güvendiği. Bu iş karışık. Adamın konuşması 10 dakikadan çok sürmüş, bu sözleri sık sık kesintilerle söylemişti. Salih'in hafif yollu horlamaya kaçan mışıltılarını fark ettikleri zaman bu konudan konuşmaz olmuşlardı. "Biri var burada Len, horlayıp durur." Yaklaştılar, eğilip baktı. "Salih ağa bu be, şşt, Salih ağa, Salih ağa." Çolak samanların üstünde mırıldana mırıldana yön değiştirdi. "Hu, Salih Ağa kalk be, İsmail Ağa gelir neredeyse. Çolak toparlandı. Şeytan üzerime toz mu serptine? İçim geçivermiş. Düş sanırım ben de. Meğer esahmış. Siz konuşurmuşsunuz. Öyle de bir tatlı geldi ki mübarek. Fırlayıp kalktı ve her zamankinden şevkle çalıştı. Ama içi içini yiyordu bir yandan da. Şu duyduklarını küçük ağaya anlatmanın yolunu nasıl bulmalıydı? Kara keçili ha? Tevekkeli, birliklerden gün aşırı bir iki kişi toz olmuyordu. Salih'in küçük ağa ile baş başa kalması hala bir meseleydi. Aslına bakılırsa bu iş başlangıçtakinden de zorlaşmıştı. İkide bir ayrı ayrı vazifelere gönderilmeleri bir yana, son günlerde bir de ikisinin de pek samimi ahbapları türemişti. Küçük ağanın da kendisinin de yalnız kaldıkları pek azdı. Bu şanslı zamanlarını birbirine denk getirmek böylece adeta imkansızlaşıyordu. Nitekim böyle bir fırsatı yakalamak için akıl almaz bir zaman geçti aradan. Buna da fırsat bile denemezdi. Çolak konuşmayı tehlikeyi göze alarak sağladı. Küçük ağanın müfrezesi Simav tarafından dönüyordu. Daha önce bir haberci gelmiş, baskının çetin geçtiğini, hayli zayiat verildiğini söylemişti. Çolak haber yayılınca kendine göre bir hesap yaptı ve aklına gelen tereddütlere aldırış etmeden ata atlayıp müfrezeyi karşılamaya çıktı. Tren yolunu geçerken, ''Nereye böyle çolak?'' diyen nöbetçi ağasına da atın hızını kesmeden ''Küçük ağa ağır yaralıymış'' diye bağırdı. Eh, bu da hoş görülecek bir sebepti. Çünkü şu bu ama sonunda küçük ağa ile Salih eski arkadaştılar. Müfreze ile daracık Sabuncu Pınar Vadisi'nin batı sınırını çizen sırtların ardında karşılaştı ve atını doğruca küçük ağaya sürdü. Ağır yaralı dediler de bende bir şey yok. Salih atını ustaca sürüyor ve küçük ağa da konuşmaya uyduğu için ötekilerden arayı açıyorlardı. Mesafe yeteri kadar büyüyünce Salih tavlada dinlediği konuşmayı hızlı hızlı anlattı ve sözünü İşte bu kadar diye bitirdi. Küçük ağa kalleş bir ihbar yüzünden başaramadıkları baskının derdiyle zaten ezilmiş haldeydi. Salih'in anlattıkları ile büsbütün sarsıldı ancak güvendiklerini bir bir seçmeye başladı. Sonra konuşuruz diye bildi. O gün ve ertesi gün bir gürültü patırtı içinde geçti. Hatta Tevfik Bey'in odasında yapılan ve müfreze kumandanlarının katıldığı toplantıda iş ağız kavgasına kadar vardı. Tevfik Bey'in benzi bütün öfkelenişlerinde olduğu gibi uçuktu ve adam her öfkelenişinde olduğu gibi basık bir sesle konuşuyordu. Kim biliyordu bu baskını? Ben, sen, o. Yani biz, işte buradakiler. Var mıydı bir başka bilen? Yok. Küçük ağa sen yola çıkmadan önce kimseye dedin mi? Küçük ağa, katiyen dedi. Hepsinin de sinirleri yay gibi gergindi. Kim kim için gizli bir hoşnutsuzluk duyuyorsa pekala ağzından kaçırabilirdi. Öyle de oldu. Ve sinirleri ötekilerden daha zayıf olan, üstüne de küçük ağayı çoktandır kıskanan Sarı Mehmet, deyip demediğini bilmem emme, çolak Salih küçük ağayla konuştu. Hem de uzun uzun. Birdenbire çeneler aralandı. Nefes almaktan korkuyorlardı. Küçük ağa bocalamanın her şeye son olacağını sezdi ve derin derin iç çekti.